33. ayrım, sayfa 399. Winona not almaya gerek duymamıştı. Cat ile Dallas'ın arkadaşlıklarının başlaması, Vivian'in safça davranıp bu ilişkinin devam etmesine izin verişi, Dallas'ın tam da Cat'in öldürüldüğü gece nükseden sözde ateşinin zamanlaması, Winona'nın tam olarak anımsadığı ayrıntıların hepsi bu kadardı. Sonra bir de DNA haricindeki adli tıp delilleri vardı. Cat'in yatağında bulunan ve Dallas'ınkilerle mikroskobik yönden birbirini tutan tüyler, silahın üzerinde ona ait parmak izleri. Bütün bunların ardından makul ya da herhangi bir şüphe kalmamıştı. Noah anlamıyordu. Dallas savcılık suistimali ya da yetersiz bir adli soruşturmayla köşeye sıkıştırılmış ve mahkum edilmiş değildi. Tanıdıklarından oluşan jüri onu sunulan delillerin bütünlüğüne dayanarak suçlu bulmuştu. Bu taşrada yapılan türden bir adli hata falan değildi. Bu gerçeğe ve kanıta dayanarak verilmiş bir jüri kararıydı. Marlon Gölgü tanıklığının etkili olduğu şüphesizdi. Winona gayet iyi hatırlıyor olmasına rağmen nüshanın o bölümünü yeniden okudu. Ham, dondurmacı dükkanı Catherine Morgan'ın evine göre nerede? Michelle'ın. Arı sokağın sonundadır. Onun evine gitmek için bizim dükkanın oradan sağa dönülür. Lütfen sesinizi yükseltin Bayan Michelle'in. Ah evet, kusura bakmayın. Ham, geçen yıl Noel arifesinde dondurmacı dükkanında çalışıyor muydunuz? Michelle'in. Evet, akşam servisi için özel bir dondurmalı pasta hazırlıyordum. Her zamanki gibi geç kalmıştım. Winona bazı satırları atladı. Ham, o gece kimseyi gördünüz mü? Michelle'ın. Saat 8'e 10 geçe sularıydı, işim bitmek üzereydi. Pasta kremasının rötuşlarını yapıyordum ki kafamı kaldırdığımda Dallas Raintree'nin Cat'in evine giden arayoldan döndüğünü gördüm. Ham, o sizi gördü mü? Michelle'ın. Hayır. Ham, peki o kişinin sanık olduğunu nereden anladınız? Michelle'ın. Sokak lambasının altından geçerken yandan gördüm. Ve dövmesinden tanıdım. Ama zaten o olduğunu biliyordum. Onu o geceden önce de orada görmüştüm. Pek çok kez. Hatta Vivian'e de söylemiştim. Oydu. Üzgünüm Vivian. Winona kapı tamponu kalınlığındaki evrak yığınını kenara bırakıp kanepeden kalktı. Kasılan sırtını rahatlatmak için esnedi. Tanrı'ya şükür. Bu vakitten sonra Dallas Raintree hiçbir DNA testi kurtaramazdı. O test masumlar içindi. Kendini daha iyi hissederken Winona bunu itiraf etmekten nefret ediyordu ama Noah yüzünden içine bir kurt düşmüştü ve bu hiç hoşuna gitmemişti. Mutfağa yönelip buzdolabına baktı. Yiyecek bir sürü şey vardı ama Winona'nın canı hiçbirini çekmedi. Ocağın üzerindeki saate şöyle bir baktı, 8'i gösteriyordu. Dondurmacıya gidebilirdi aslında. Meyer'in meşhur Napoliten pastasından tatma fikri iştahını kabartmıştı. Akşam bu erken saatlerinde kasaba sessizdi. Buralarda işçi bayramı yaz mevsiminin resmi bitişiydi. O gün turistler karavanlarını toparlayıp buradan ayrılırlardı. Onların gürültüleri kesilince suyun ve ağaçların arasından süzülen rüzgarın hüzünlü sesini duyabilirdiniz. Kasabalılar en çok Eylül'ün bu ilk haftalarını severlerdi. Güneş hala parlıyordu, hava hala sıcaktı ve kanal onlara kalmıştı. Winona dondurmacının penceresine yanaştı ve paket servis tezgahında çalışan sivilceli kıza Marlon dondurmalı Napoliten pastasından bir dilim sipariş etti. Beklerken hayalinde Marlon bir yandan donmuş pastasının üzerine krema sürüp diğer yandan da pencereden dışarıya bakarken canlandırdı. Dükkan yerden yüksekti. Marlon buradan ara sokağın girişini rahatlıkla görürdü. Winona o tarafa döndü. Dövme demirden yapılmış siyah sokak lambası orada nöbetçi gibi dikilmiş, yaya kaldırımına altın rengi ılık bir ışık saçıyordu. Kız yeniden pencereye yaklaştı. ''Buyurun bayan, $3.92.'' ''Bayan Gray'' diye mırıldandı Winona. Ücreti uzattı, parasının üstünü alıp tekrar sokak lambasına doğru döndü. Lambanın bulunduğu nokta mükemmeldi. O noktada Dallas, kendisini tanıyan Marley tarafından kolaylıkla teşhis edilebilirdi. ''Tamam.'' Yüzünü dondurmacı dükkanına hiç dönmemişti ama kişiyi tanıyorsanız iyi bir ışık açısıyla onun yan görünümünü büyük ölçüde ayırt edebilirdiniz. Bunu Noah'a açıklayacağım dedi Winona kendi kendine. Hatta belki de Noah'yı buraya getirip ona gösterebilirim. Onu ciddiye aldığımı anlamış olur. Winona pastasından bir lokma alarak yolun karşısına geçerken Marlin ifadesinin ayrıntılarını hatırlıyordu. Onu daha önce de görmüştüm. Dövmesinden tanıdım. Winona durdu, yavaşça dönerek yeniden sahil yoluna doğru yürümeye başladı. Hediyelik eşya dükkanı ile balık lokantasını geçip dondurmacıya yaklaştı. Bu noktadan Mayer Dallas'ın sağ tarafını görmüştü. Winona'nın fotoğrafik hafızası her zaman iyi olmuştu. Dallas'ı işe aldığında adamın kolundaki dövmeyi o da fark etmişti. Winona o dövmeyi Dallas'ın sol kolunda gördüğünden adı gibi emindi. Yanılıyor olmalıydı. Bu delil bir sürü kişi incelemişti. İddia makamı, polis, hatta gazeteciler. Böyle bir ayrıntının gözden kaçmış olması mümkün değildi. Polisler ve savcılık Mal'den kuşkulanmak için bir çaba harcamazlardı elbet. Bu ayrıntı yalnızca savunma avukatlarının dikkatini çekerdi. Winona hatasını düzeltti. Savunma avukatının. Ortada bir ekip falan yoktu ama şüphesiz Roy buna dikkat etmiş olmalıydı. Winona eve doğru yürümeye başladı ve Viv Christ'a geldiğinde kendi bahçesine dönmek yerine yürümeye devam etti. Tarihi Toplum Müzesi'ni geçip Waters Edge'e doğru yola koyuldu. Kulübenin kapısına varınca nihayet uzun süre duraksayıp yapmakta olduğu şeyi eline boyuna düşündü. Mecbur kalmadıkça Vivian'e Noah'nın DNA testi için ısrarcı olduğunu söylemek istemiyordu. Fakat içine yine bir kurt düşmüştü ve bundan kurtulması gerekiyordu. Kapıyı çaldı. Noah yanında açtı. ''Selam Winona teyze'' dedi çocuk. ''Makaleyi okudun mu?'' Vivian mutfaktan seslendi. ''Kim geldi Noah?'' Noah bağırarak yanıtladı. ''Winona teyzem.'' Winona yeğenine yanaşıp fısıldadı. ''Dallas'ın dövmesinin hangi kolunda olduğunu öğrenmem gerekiyor.'' ''Hiçbir fikrim yok.'' Vivian oturma odasına geldi. ''Selam Win. Ne güzel sürpriz. Çay içer misin?'' ''Tabii.'' Winona kız kardeşini takip edip kulübenin küçük sevimli oturma odasına girdi. Soluk renkli çam ağacından duvarlar gitmiş, her yer beyaza bürünmüştü. Duvarlar, çatı, tavan, pervazlar. Dilim camlı ikiz Fransız kapılar arka balkona ve balkonun ötesindeki çayırlığa bakıyordu. Kabarık koltuklar kadife çiçeği rengi ve Wedgwood, bir porselen tabak markası, mavisi tonunda Fransız kır stili kumaşlarla kaplanmıştı. Noah dudaklarını kıpırdatarak sordu. ''Ne yapacağız?'' Winona omuz silkti. ''Sorsana. Ben mi?'' Vivian, Winona'nın fincanını getirdi. Kardeşi nehir taşından yapılmış şömineyi yakarken Winona da çayını yudumluyordu. Noah boğazını temizledi. ''Anne, baksana. Aklımda bir şey var. Uğursuz bir şey gibi geliyor bana. Dövme hakkında ne düşünüyorsun?'' Vivian şöminenin önünden çekilip döndü. Herhalde dövmeye karşı olmadığımı herkes biliyordur ama yetişkinlerde. Ya ben de yaptırmak istersem? Kanunlara göre 18 yaşında yaptırabilirsin. Ebeveyn izni olursa 16 yaşında. Tabii 16 yaşına girdin de ben mi fark etmedim? Plan yapıyorum sadece. Öyle mi? Eğer dövme yaptırırsam babamın dövmesinin olduğu yere yaptırmak isterdim. Hangi kolundaydı? Vivian kuşkulanmış gibiydi. Daha önce babanın dövmesinden hiç söz etmemiştin. Hangi kolundaydı? Niçin soruyorsun? Gördün mü Winona teyze? Noah İspanyol Engizisyonu'yla ilgili bir şeyler homurdanarak oturma odasından çıktı ve yatak odasının kapısını çarptı. Bu neydi şimdi? Dallas'ın dövmesi neredeydi diye sordu Winona usulca. Sol pazısında. Niçin? ''Ağzındaki baklayı çıkarsan iyi edersin.'' dedi Vivian biraz sonra. Aniden çöken sessizlik boğucuydu. Tehlikeliydi. ''Nedir bu Dallas'la ilgili şey?'' ''Aslında Noah ile ilgili. Bir hafta önce büroma geldi ve beni avukatı olarak tutmak istediğini söyledi. Adli bir sorunu mu var?'' ''Ben de öyle düşündüm. Bu yüzden kabul ettim.'' ''Ama?'' ''Ama ne?'' ''Durumun babasıyla ilgili olduğu anlaşıldı.'' Vivian başını salladı. Son zamanlarda Dallas'a kafayı taktı. Neden şu dövme meselesi için senden yardım istedi ki? Sorsaydı söylerdim. Yoksa bana sormaktan mı korkuyor? Bu yüzden mi? Bu yüzden değil mi? Ona Dallas hakkında hiçbir şey söylemek istemediğimi sanıyor. Benden yeni bir DNA testi için mahkemeye başvurmamı istedi. Artık yöntemler gelişti. Winona hemen ekledi. Ama ikimiz de Dallas'ın buna razı olmayacağını biliyoruz. Bunları duymak hiç beklenmedik bir anda göğsüne bir yumruk yemek gibiydi. Vivien yavaşça ayağa kalkarken ablasının yüzüne bakamıyordu. Kaçıp gitmemek için var gücüyle dayanıyordu. Gidip Noah ile konuşmalıyım. Sen de gitsen iyi olur. Aramız iyi değil mi? Diye sordu Winona ayağa kalkarak. Tabii ki. İkisi de bunun bir yalan olduğunun ve gerekli bir yalan olduğunun farkındaydı. İkisinin uzlaşması ve Dallas'ın aslında aralarına girmediğine dayanan sözsüz bir oyuna dayanmıştı. Oysa şimdi Dallas dönmüştü ve sanki odanın ortasında dikilir gibi aralarına girmişti. Vivien başka bir şey söylemeden Noah'ın odasına yöneldi. Kapıya birkaç kere şiddetle vurdu, yanıt gelmeyince içeri girdi. Noah dizlerini göğsüne dayamış, gözleri kapalı vaziyette yatağında otururken iPod'undan dinlediği müzikle sallanıyordu. Vivi oğlunun kulağının içine gizlenmiş kulakları göremiyordu ama müziğin aşırı yüksek sesinin tiz yankısını duyabiliyordu. Vivi onun yanına yaklaşıp omzuna vurdu. Noah ürkmüş bir at gibi annesinin dokunuşuyla irkildi ama Vivi oğlunun gözlerindeki sakıngan bakışı görünce onun kendisini beklemekte olduğunu anladı. Noah kulaklıkları çıkarıp gümüş rengi küçük müzik çaları yatağın üzerine attı. Vivi yatağın ucuna gidip oğlunun karşısında oturdu ve karyolanın ayak ucundaki tahtaya yaslandı. Bunu bana söyleyebilirdin, biliyorsun. Nasıl? Bana gelip anne yapmam gereken bir şey var demen yeterliydi. Uzun süren bir sessizliğin ardından Noah kafasını kaldırıp baktı. Çocukların çoğu annelerinin onlara uyurken masal okuduğunu anımsar. Bense koşulup tuvalet kağıdı getirdiğimi ve kucağına çıkıp gözlerini kurladığımı hatırlıyorum. Yaramazlık yaptığımı, benim yüzümden ağladığını zannederdim. Aurora teyzem bana babamın senin kalbini kırdığını ve senin yanında güçlü olmam gerektiğini söylerdi. Bunu duyduğumda 6 yaşındaydım. Ah Noah! Vivien o zamanların büyük bölümünü zihninden uzaklaştırmış, sonunda yapılması gerekeni yapmıştı. Unutmuş ve yoluna devam etmişti. Aurora ile aranızda böyle bir konuşma geçtiğini hiç bilmiyordum. Soru sormak istediğimde teyzeme gidiyordum. Bana gerçekleri söyleyen tek kişi oydu. Sen babam ölmüş gibi davranıyordun. Mecburdum diyebildi Vivien. Ama o ölmedi. Hayır ölmedi. Ve ona yardımcı olmayı deneme hakkına sahibim. Vivien'in içinden gülmek geldi. Noah'a bakınca genellikle Dallas'ı görür gibi olurdu. Ama bu kez oğlunda kendini görmüştü. Ne hissettiğini biliyorum, inan bana. Böyle hissedeceğini tahmin etmem ve sana yardımcı olmam gerekirdi. Özür dilerim. Winona teyzeme engel olmayacak mısın? Bu soru sakin bir suyun altındaki dip akıntısı gibiydi. Aniden gelip Vivi'yi dibe çekmişti ve Vivi nefes almakta güçlük çekiyordu. Adalet sistemiyle savaşmak için gereken umudu beslemek Vivi'nin neredeyse canına mal olmuştu. İlk başlarda kanuna güvenmişti fakat tekrar deneyip başarısız olursa tükeneceğinden emindi. Sana engel olmayacağım ama çok umutlanmanı istemiyorum. Dikkatli olmadığın takdirde hayal kırıklığı seni zehirleyebilir ve baban teste yanaşmayabilir. Öyleyse onun suçu işlediğine inanıyorsun. Vivien oğluna bakarken Noah'ın içine gizliden gizliye yayılan ıstırapla mahvoluyordu. Dallas mahkemelere benim kadar da güvenmez. Üstelik o umutlanmaktan daha çok korkar. Hukuk sistemi hayatı boyunca onu alt etmiş. Kabul etmeyecek olmasının sebeplerinden biri budur, dedi usulca. İkisi de diğer sebebin ne olduğunu iyi biliyordu. Öyle olursa konu kapanacak değil mi, dedi Noah. Vivien'in kesinlikle öğrendiği bir hakikat varsa o da şuydu, tıpkı aşk gibi yenilginin de bir başlangıcı vardı. Fakat gerçek bir sonu yoktu. Evet diyerek yalan söyledi Vivi. Sanırım kapanacak. 24. Bölüm. Winona cezaevine giden uzun yol boyunca Dallas'a ne söyleyeceğini prova etti. Buraya oğlun adına geldim, hatırlarsan ardından kendini azarladı. Aptal, damarına basma. Buraya oğlun adına geldim. Noah olay yerinde bulunan DNA örneklerinin test edilmesi için mahkemeye başvurulmasını istiyor. O gece orada bulunmadıysan sen de aynı şeyi isteyeceksindir. Cezaevine varınca saatine baktı. Saat 2'ye çeyrek vardı. Eğer her şey yolunda giderse akşam yemeği için tam zamanda Mark'ın evinde olabilirdi. Arabasıyla nöbetçi kulesine yaklaştı ve araba camının yanındaki hoparlörden adını bildirdi. Onay için beklerken hapishanenin gri tehditkar duvarlardan, zincir baklalı tel örgülerden ve dikenli tellerden oluşan dünyasına baktı. Kuledeki silahlı gardiyanı görebiliyordu ve kapıdan girip park alanına doğru ilerlerken korkudan titremesini bastırmakta güçlük çekiyordu. Ardından kapı çınlayarak kapandı. Winona dik durmaya çalıştı. Burayı yalnızca ziyaret etmenin bile bu kadar ürkütücü olmasına şaşırmıştı. Vivien yıllarca her cumartesi günü buna nasıl dayanmıştı? Winona idare binasına girdiği anda gürültüyle irkildi. Etrafta çok insan olmamasına karşın duvarlar sesle titriyordu. Burada aynı anda hem ürkütücü bir tenhalık hem de tuhaf bir kalabalık var gibiydi. Masanın başında imzasını attı, yaka kartını aldı, çantasıyla montunu soyunma odasına bıraktı ve metal dedektörden geçti. Winona'ya koridorda eşlik ederken avukatlar genellikle özel görüşme talebinde bulunurlar, dedi gardiyan. Yankılanan gürültü gitgide şiddetleniyordu. Siz yeni misiniz? Bu görüşme o kadar uzun olmayacak. Sonunda gardiyan bir kapının önünde durdu ve kapıyı açtı. Winona yavaşça odaya girdi. Pahalı yün pantolon takımının içinde kendini fazlasıyla dikkat çekici hissediyordu. Bir yere değmemeye çalışarak boş bir iskemleye oturup parmak izleriyle kaplı plastik cama baktı. Etrafında sürüp giden konuşmaları bölük pörçük duyabiliyordu ama hiçbir sözler tam anlamıyla ayırt edilmiyordu. Bütün sıra boyunca insanlar sahte cama dokunuyor, mümkün olduğu halde bir bağ kurmaya, dokunmaya çalışıyorlardı. Sonunda kapı açıldı. Dallas turuncu renkli bol tulumu ve eskimiş parmak arası terlikleriyle içeri girdi. Saçları uzamış ve omuzlarını bir hayli geçmişti. Yüzü çökmüştü. Koyu teni bir parça solmuştu. Yine de bu adamda ürpertici bir şiddet, zar zor dizginlenen bir güç vardı. Öyle ki Winona onun bir incecik plastik engelin içinden geçip boğazına sarılabileceğini hissediyordu. Dallas asiyi kaldırıp sordu. Vivian iyi mi? İyi. Noah? Winona onun sesindeki duyguyu işitti. Gri gözlerindeki kırılganlığı gördü. Noah iyi. Aslında burada olmamın sebebi de o. Otursana. Oturmama diyecek bir şey söyle. Buraya oğlun adına geldim. Noah olay yerinde bulunan DNA örneklerinin test edilmesi için mahkemeye Dallas ahizeyi öyle bir fırlattı ki ahize plastik cama çarptı. Dallas dönüp uzaklaştı. Gardiyan ona kapıyı açtı ve Dallas arkasına bakmadan hapishane hayatının uğurtulu, patırtılı hırıltısında kayboldu. Dalga geçiyor olmalısın diye söylendi Winona. Uzun süre gözlerini lekeli camdan ayırmadan orada oturup Dallas'ın dönmesini bekledi. Sonunda bir kadın yanına yaklaşıp omzuna dokundu ve ona beklemekte olduğu bir mahkum olup olmadığını sordu. Sandalyesini geri iterek sanırım yok dedi Winona. Winona teyzem hapishaneden döndüğünde evinin önündeki merdivenlerde onu bekliyordum. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve sırılsıklam arabadan indi ve patika yola girdi. Düzeltiyorum. Yağmur yağıyordu ve sırılsıklam olmuştum ama umursamıyordum. Teyzemin arabasını gördüm, arabadan indi ve patika yola girdi. O şapşal deniz kısı fiskiyesinin yanından geçerken yağmurun altında onu beklemekte olduğumu gördü. Üzgünüm dedi. Babamın ne dediğini, ne gibi bahaneler uydurduğunu sordum ve Winona teyzem babamın ona bu konuda tek kelime bile etmediğini söyledi. Ona ne istediğini söyledim ve yalnızca kalkıp gitti dedi bana. Bunu duyunca bağırmak, ağlamak ya da birilerine yumruk atmak istedim ama bütün bunların boş bir çaba olduğunun bilincindeydim. Bunun üzerine teyzeme çabaladığı için teşekkür ettim ve eve doğru yola koyuldum. Bizim eve vardığımda yağmur öylesine şiddetlenmişti ki nefes alırken su yutuyordum. Giriş kapısını açınca annemi gördüm. Sehpanın üzerinde oturmuş serin kanlı görünmeye çalışıyordu ama belli ki endişelenmişti. Kalkıp yanıma yaklaşırken ıslak giysilerimle ilgili bir şeyler söyledi. Yalnızca babam diyebildim ve bir zavallı gibi ağlamaya başladım. Annem bana sarıldı ve eskiden yaptığı gibi birkaç kez geçti dedi. Ama bunun bir yalan olduğunu biliyordum. Onun hakkında hiçbir fikrim olmasa da o bir katil olsa da babamı özlüyorum dedim. O bundan çok daha fazlası dedi annem. Bana kendisinin onu, onun da beni sevdiğini unutmamamı söyledi. Annem artık bunu anımsamamın anlamsız olduğunu söyledim. Onun bir zamanlar beni sevdiğini hatırlamayacağım. Hatta tam olarak bunu unutmaya çalışacağım. Ekim ayı gri günlerden, serin gecelerden ve ince ince yağan istikrarsız yağmurlardan ibaretti. Bu kısalan günlerde Winona seçim için hazırlanmakla meşguldü. 33. ayrımın sonu sayfa 412.